Ayrım 5. Yaratılış. Gore Vidal. Sayfa 73. 5. Saray, Sus'u dört kısım halinde terk etti. Harem en yavaş hareket eden kısım olduğundan ilk önce kadınlar ve harem ağaları yola çıktı. Lais'in kraliçe Atossa'nın kafilesinde bir tahterevanla yolculuk yaptığını söylemeye gerek yok sanırım. Büyük kralın hazinesi ve eşyaları hemen haremin ardından geliyordu. Sonra o bitmek bilmez arşivleriyle saray başkatipleri, en sonra da subaylar, hakimler, soylular ve de büyük kral at sırtında yahut savaş arabalarıyla yola çıktılar. Ben Milo sayesinde soylularla birlikte dört at tarafından çekilen bir savaş arabasında yolculuk yapıyordum. Saray okulunun birinci kısmına geçtikten kısa süre sonra Tesalus oğlu Milo'nun da ısrarla aynı sınıfa geçirilmesini istedi. Ona göre Atina tiranının yeğeni Pers bir soylu yahut rahibe eşitti. Böylece Milo da bizim sınıfımıza katıldı. Artık sınıfta Yunanca konuşabileceğim bir arkadaşım vardı. Ekbatana'ya hareket zamanı geldiğinde Tesalus benim kendisiyle ve oğlu Milo ile birlikte seyahat etmem için ısrar etti. Sus'tan güneş doğarken çıktık. Her iki nehir de Zagros dağlarında erimeye başlayan karlar nedeniyle beyaz köpüklü sularla taşkın akıyordu. Ancak bu taşkın sular bir aylık süre içerisinde çamurlu dereler haline dönüşecekti. Hindistan'da da yaşadım. Fakat yaz mevsiminde Sus kadar sıcak bir yer daha bilmiyorum. Ya kışa ne demeli? Sus'ta yaşadığım soğuğu Himalayaları geçerken bile görmedim. Tesalus dört atlı arabayı kendisi sürüyordu. Olimpiyat oyunlarında araba yarışlarını kazanmıştı. Bu konuda en az Kalyas kadar ünlüydü. Olimpiyada 4 yılda bir düzenlenen bu oyunlarda en zeki Yunan'ı bile çıldırtan bir şeyler vardır. Sanırım Tesalus Atina'nın tiranı olmakla 39. olimpiyat şampiyonu olmak arasında seçim yapmak zorunda kalsaydı zeytin dallarından yapılma tacı tercih ederdi. Haremin yavaş yürüyen tahtrevanları ve yük arabaları için Sus'tan Ekbatana'ya varmak 6 gün alır. İki küçük çocuk ve bir şampiyon yarış arabacısı için ise bu süre 4 güne çıkar. Bu arada bu benim Dara'nın yaratmış olduğu harika yol sistemiyle ilgili tanışmam. Dara'nın ana yolları Sus'un dışında kuzeye, güneybatıya ve doğuya gider. Her 10 ve 15 milde bir posta evi, bir han ve ahırlar bulunmaktadır. Bu posta evlerinin çevresinde küçük evler kümelenmektedir. İlk durağımızda binlerce meyve ağacının açmış beyaz pembe çiçeklerini, yeni yerleşim biriminin ahşap evlerini gördüm. Sus'un yukarısındaki toprak görülmemiş derecede verimlidir. Han sahibi bize alçak tavanlı ve toprak döşemeli küçük bir oda verdi. Tesalus'un rütbesi sağ olsun. Daha alt dereceli soylular ahırlarda, hayvan barınaklarında yahut da yıldızların altında yerde yattılar. Yüksek dereceli kişiler kendi çadırları, eşyaları ve maiyetiyle yolculuk etseler de Tesalus bizim askerler gibi yolculuk etmemizi istedi. Çünkü her ikimiz de asker olacaktık. Cyrus değil, dedi Milo. O bir rahip olacak. Sürekli dua ediyor ve lanetler düşünüyor. Milo şehrin doğduğu zamanki halini hatırlayamasa da onun tarzı çok alaycı bir Atinalı tarzıydı. Bunun kesin olduğunu söyleyebilirim. Tesalus bana merakla baktı. Doğuştan mecusi misin? Hayır değilim, ben bir Persim. O Pers değil, o bir Medli. Milo pervasızca konuşuyordu. Bilge Tanrı tarafından Persleri dinlerinden döndürmek için gönderilen elçinin Pers değil, Ragesli bir Medli olduğundan söz etmek sarayda hiçbir zaman pek hoş karşılanmamıştır. Ailemizin çeşitli üyelerinin iddialarının aksine Zerdüş'te bir damla bile Pers kanı yoktu. Öte yandan Medli olduğumuzu da sanmıyorum. Gerçekten kadim bir ırktan Asur, Keldani ya da Babil geldiğimizi sanıyorum. Spitimalar benim dışımda Medli olamayacak derecede esmer, ciddi görünüşlü, egzotiktir. Ben tabii ki ailemin tiplemesine uymuyorum. Lais nedeniyle sarışınım ve de bir Yunan'a benziyorum. Tesalus mangaldaki kömürü tutuşturdu. Sonra bize suyla karıştırılmış kırık tahıldan yapılma asker ekmeği sundu. Sanki güneşte kurumuş inek gübresi gibi görünüyordu ve öyle de tadı vardı. Büyük bir mirasa sahipsin, dedi Tesalus. Yakışıklı bir adamdı. Gençken Milet'ten Pers bir kadınla evlenmişti. O günlerdeki Atinalılar karışık evliliklere şimdiki kadar karşı olmamakla birlikte Atina'daki herkes egemen hanedan üyelerinden biri eğer Pers bir kadınla evlenecekse onun hiç olmazsa imparatorluk ailesinin üyesi olması gerektiğini düşünüyordu. Tesalus'un karısına Atinalılara hiç de özgü olmayan şekilde aşık olduğu anlatılır. Şüphesiz görünmemiş derecede ihtiraslı bir adam, onunla Atina tarihini değiştirecek olan müstakbel tiran katili Harmodios arasındaki aşk kısa fakat çok ateşli olmuştu. Şimdi neler olduğunu tam olarak anlayan birinin bulunduğunu sanmıyorum. Bu gibi meselelerde kulağı delik olan Elpinice hem Thessalus'un hem de üvey kardeşi Hipparchus'un Tanagralı genç bir atlet olan Harmodios'a aşık olduğunu düşünür. Harmodios doğal olarak Atina tiranının iki dar önce gerçek ariler kuzeyden aşağı doğru kaymışlar ve bizim siyah saçlı halklar dediğimiz Asur ve Babil sakinlerini köleleştirmişlerdi. Klan liderimiz de büyük kraldır. Bu arada steplerden gelen kuzenlerimiz bize aç gözlerle bakmakta ve sıralarını beklemektedir. Thessalus dalgın dalgın Atina'dan söz ediyordu ve ben küçük olmama rağmen onun bunu kasıtlı yaptığını biliyordum. Kraliçe Atossa annemin arkadaşıydı. Bana söylenen sözler kraliçeye de aktarılacaktı. Hippias Perslerin dostudur. Hippias'ın Atina'daki düşmanları Perslerin de düşmanıdır. Spartalıların ise dostu. Thessalus'un asık yüzü mangalın ışığında kıpkırmızı görünüyordu. Hippias büyük kralın yardımına muhtaç dedi. Hanın dışında bir ses yükseldi. Büyük kralın kafilesine yol verin. Ulak atları değiştirirken çınkırtılı bir ses çıktı. O günlerde bile kraliyet habercileri Sus'tan Sart'a 1500 millik yolu bir haftadan daha az sürede alabiliyordu. Dara İmparatorluğu ayakta tutanın orduları değil, yolları olduğunu her zaman söylemiştir. Gün gelecek Sparta, kardeşimin Atina'daki düşmanlarıyla bir ittifak yapacak. Bu gerçekleştiğinde de Pers ülkesine saldıracaklar. Bu bir çocuğa bile komik gelirdi. Pers İmparatorluğu koca bir dünyadır. Sparta'nın ne olduğu konusunda bir fikrim olmasa bile Yunan küçük ve zayıf, ayrıca çok uzakta olduğunu biliyordum. Ayrıca Persler Yunanları her zaman yendiklerini de biliyordum. Bu adeta doğa kanunuydu. Perslerle Spartalılar arasında duran kardeşim Hippias, Thessalus'un öyle pek zeki olduğunu sanmıyorum. Ben yetişkinliğe erişmeden önce öldüğü için onu tam olarak tanıyamadım. Öte yandan kardeşi Hippias'la Pers ülkesindeki uzun sürgün hayatı boyunca birçok ilişkim oldu. Hippias sadece etkileyici değildi, okumuştu da. Sparta neden bu kadar tehlikeli diye sordum. Onlar savaş için yaşarlar, başka insanlara benzemezler. Sparta bir şehir değil, kışladır. Onlar Yunanistan'ın tamamını islah etmek istiyorlar. Atina'yı çekemiyorlar. Babamız Peisistratos'tan nefret ederlerdi. Çünkü halk ve bütün tanrılar onu severdi. Aslına bakılırsa tanrıçı Athena babamı Akropolis'e getirmiş ve ona ve mirasçılarına şehri yönetme gücünü vermiş. Thessalus'un bu hikayeye inanıp inanmadığını bilmiyorum. Günümüz Atinalıların buna inanmadığı kesin de o günlerde nasıldı bilemiyorum. İşin aslı Peisistratos ve arkadaşları Phia adlı uzun boylu bir kızı Atina gibi giyinmeye ikna etmişler. Onun torunuyla konuştum. Bana büyük annesinin Peisistratos'a Athena'nın Akropolis'teki tapınağına giden kutsal yol boyunca nasıl eşlik ettiğini anlattı. Halkın çoğunluğu zaten Peisistratos'u desteklediğinden Phia'nın gerçekten Athena olduğunu kabul etmişler. Diğerleri de korkudan sessiz kalmışlar. Zaman gelmiş, Peisistratos Athena'dan kovulmuş. Gümüş madenlerinin olduğu Trakya'ya gitmiş. Bir zamanlar büyük babam Mega Creon ona arkadaşlık etmiş. Peisistratos yeni bir servet biriktirir biriktirmez Lycurgus'un Aristokratlar Partisi'nin liderlerini paraya boğmuş. Sonra Megakles'in ticaret partisini satın almış. Kendisi de şehrin sıradan insanların partisinin başında olduğundan artık geriye Atina tiranı olarak dönebilirmiş. Nitekim orada uzun yıllar yaşamış ve mutlu olarak ölmüş. Yerine oğulları Hippias ve Hipparchus geçmiş. Hipparchus'un katillerini cinayete sevk eden sebeplerle ilgili binlerce teori var. Kimileri sebebin politik olduğunu düşünüyor, kimileri de aşıkların kıskançlıktan gözünün dönmüş olduğunu. Ben de bu ikincisinden şüpheleniyorum. Elpinice de öyle. Bu yakınlarda belirttiği gibi gençlerden hiçbiri Tranlığa karşı olanların merkezi olan ünlü aileyle ilişkili değildi. Tabii ki bir tapınağa sığınan birçok insanı ölüme gönderen lanetli Alkmeon'un çocuklarını kastediyorum. Sonuçta Alkmeon babadan oğula kuşaklar boyu geçecek bir lanetin kurbanı oldu. Bu arada Perikles de annesi tarafından bir Alkmeon'dur. Zavallı adam. Her ne kadar ben çeşitli Yunan tanrılarına inanmasam da lanetlerin gücüne inanma eğilimindeyim. Her neyse Alkmeon'un torunu Cleisthenes Delphi'deki bir merkezden Hippias'a karşı muhalefet yürütüyordu. Klestyenes tehlikeli bir adam. Tesalos kararmıştı. Ayrıca bütün Alkmeonlar gibi o da nankör. Hippias babamızın yerine geçtiğinde Klestyenes'i yargıç yaptı. Klestyenes şimdi Sparta'da. Onları Atina'yı işgale ikna etmeye çalışıyor. Bizi sadece yabancı bir ordunun sürüp çıkarabileceğini biliyor. Hiçbir Atinalı bunu yapamaz. Bizi herkes sever. Alkmeonları ise hiç kimse sevmez. Tesalus'un anlatımının tarafsız olmasa da doğru olduğu ortaya çıktı. Bu konuşmadan yaklaşık bir yıl kadar sonra Klestyenes bir Sparta ordusuyla Atina'ya girdi ve Hippias devrildi. Hippias sonra büyük krala bağlılık yemini etti ve ailesiyle birlikte Troya harabeleri yakınlarında gelişmiş bir kasaba olan Sigeum'a yerleşti. Hippias Apollo'nun Delphi'deki rahiplerine yakındı. Ayrıca Kalyas'ın ata yadigarı meşaleyi taşıdığı Eloist'teki sırlara vakıf olmasına yardımcı oldu. Kehanetler hakkında herhangi bir Yunan'dan daha çok şey bildiği söylenir. Geleceği de tahmin edebilirdi. Bir defasında ki bu benim tecrübesiz ve patavatsız olduğum gençlik yıllarımdaydı, Tiran'a kendi çöküşünü de görüp görmediğini sordum. Evet dedi. Ben ayrıntıları beklediysem de bu boşunaydı. Atinalılar politik ya da ahlaki bir sır söz konusu olsa hemen bilgeleri Solon'dan alıntıda bulunurlardı. Ben de aynısını yapacağım. Solon haklı olarak Tiran'ın yükselişinden Peisistratos'u değil Atinalıları sorumlu tutuyordu. Ne söylemişti? Demokrit bana Solon'un gerçek sözlerini hatırlattı. Bu insanları desteğinizle büyük yapan siz kendinizsiniz. Bu nedenle de işte bu rezil köleliğin pençesine düştünüz. Her biriniz bir tilki gibi yürüyorsunuz ama zekanız boşuna. Zira sizler kurnaz bir adamın ağzına ve sözlerine bakıyorsunuz. Yapılan işi görmüyorsunuz. Bu bana Atinalıların karakterinin hele de bir Atinalı'dan duyabileceğimiz en güzel analizi gibi gelmektedir. Sadece bir tek yanlış nokta vardır. Hiç kimse rezil, aşağılık bir köleliğin pençesine düşmemişti. Tiranlar popülerdi ve eğer Sparta ordusu olmasaydı Klestyenes Hippias'ı asla deviremezdi. Sonra Klestyenes iktidarını pekiştirmek için bir zamanlar Tiranları destekleyen Kli'ye her türden politik taviz vermek zorunda kaldı. Sonuç ne oldu? Ünlü Atina demokrasisi. Bugünlerde Klestyenes'in tek siyasi rakibi aristokratik partinin lideri Isagoras'tı. Şimdi yarım asır sonra hiçbir şey değişmemiş, Klestyenes'in yerine Perikles, Isagoras'ın yerine Tukidides geçmiş. Peistratos'un mirasçılarına gelince, arkadaşı Milo dışında hepsi şimdi Hellespont yakınlarında hallerinden memnun toprak sahipleri. O ise Maraton'da ailesi ve de büyük kral için savaşırken öldü. Sus'tan Ekbatana'ya yolculuk ettiğimiz o gece Peistratos ailesinin ateşli bir taraftarı haline geldim. Tabii ki bu coşkumu kendine yarım yüzyıldır büyük anne ve babaları sevdiği bir aileden nefret etmeleri öğretilen günümüz Atinalılarını anlatmıyorum. Bir defa daha çok hassas bir şekilde Elpinice ile ilgili meseleyi dile getirdim. Şaşırtıcı derecede sempatikti. Şimdiye kadar gördüğümüz en iyi yönetimi gösterdi. Ne var ki Atinalılar kaosu düzene tercih eder. Bizler büyük adamlarımızdan da nefret ederiz. İnsanların kardeşim Simon'a neler yaptığına bakın. Perikles'e acıyorum. Herkes onun büyük bir adam olduğunu kabul ettiğinden kötü bir sona mahkum. Elpinice onun bir ya da iki yıl içinde sürgüne gönderileceğini düşünüyor. Neredeydim? Ekbatana'da. Şimdi bile anılarımın çoğunun resimsiz olduğu, körlüğün hafızamın büyük bir bölümü üzerinde gizemli bir şekilde yayılmış göründüğü kafamın içinde. Ekbatana'nın o doyumsuz güzelliğini bugün bile görebiliyorum. Şehre karanlık bir ormanlık alandan geçerek ulaşılır. Tam şehrin başka yerde olduğu yahut kaybolduğunuz hissine kapılacakken her biri farklı renkli, eş merkezli, yedi duvarla çevrili kale şehir ortaya çıkıverir. Şehrin tam merkezinde sarayın bulunduğu tepeyi altın renkli bir duvar çevreler. Medya'nın tepeleri sık ormanlarla kaplı olduğundan saray tamamıyla serv ve sedir ağacından yapılmış. Bu nedenle odalar ağır bir eski ağaç kokusuyla kaplıdır. Bu arada sürekli çıkan yangınları da belirtmeliyim. Öte yandan sarayın ön yüzü zırh levhası gibi yeşil bakırla kaplı. Kimileri bunun mediler tarafından sarayın düşmanlarca yakılmasını önlemek için yapıldığını düşünüyor. Ben bunun sadece süs için yapıldığından şüpheleniyorum. Güneş soluk yeşili bakıra vurduğunda şehrin arkasındaki dağları kaplayan koyu yeşil kozalaklı ağaçlara doğru yaptığı parıltının olağanüstü harika olduğunu söylemeliyim. Ekbatana'ya girdiğimiz o öğleden sonra 9 saat şehrin efsanevi güzellikleriyle mest olduk. 9 saat diyorum çünkü hepimizin 7 kapıdan geçişi bu kadar uzun sürmüştü. Telaş ya da karşılık açısından hiçbir şey bir başkente varan Pers Sarayı ile boy ölçüşemez. Ekbatana kapıları önünde beklediğimiz uzun saatler boyunca Tesalos'tan söylemekten çok hoşlandım. Yunanca birkaç ifade öğrendim. 5. ayrımın sonu. Sayfa 83.